Ayrım 14.
Kimse karşı çıkmıyordu. Erkeklerden sonra sıra bizlerdeydi. Ben daha bağlanmadan kendimi felç olmuş gibi hissediyordum. Ingeborg'un göze çarpacak kadar geniş yüzü korkudan daha da genişlemişti ve neredeyse ikiye ayrılacak gibi duruyordu. Gözlerinin arasındaki açıklık iyice büyümüştü. Yezid çalışmaları teftişe geldi ve düğümleri kontrol etti. Belki bağlananların acısını fark etti, belki biri ona şikayette bulundu. Birdenbire düğümlerin gevşetilmesini emretti. Üç adamı gene ön sıraya gittiler ve yeni baştan bileklerle uğraşmaya başladılar. Son derece nesnel bakıyordum olaya. Demek idamdan önce böyle bağlanılacak. Bunlar bizi artık havada parçalayacaklar. Af dilekçesi kabul edilmedi. Ultimatum geri çevrildi. Sonuç bu. Bu gangsterler için serbest bırakılmamız çok daha tehlikeli demek. Ancak biz öldükten sonra rahat edecekler. Ne aptalım. Bunu daha önce düşünmeliydim. Yezid şeytanı son olarak iyi tarafını bir kere daha gösterdi. Bağları gevşettirdi. Bizi takas etmeyecekler. Biz asla takaslık olmadık. Onlar intikam istiyordu. Kendi ölüm planlarına bizi de ortak ettiler. Bunu düşünmemekle ne büyük aptallık ettim. Resmi görüyordum. Fotoğrafı filme alıyorlar. Havada infilak eden bir uçağın resimleri. Renkli. Fakat cesetleri göremedim. Kendimi ölmüş olarak da göremedim. Katillerime kızmıyordum. Demek böyle olacakmış diye düşünüyordum sadece. Her şey beklendiği gibi. Her şey bir televizyon filminde olduğu gibi. Felaket kendi çerçevesi içinde kalıyor. Yanımızda veya altımızda uçuş yolu üzerinde bulunan uçaklardaki yolcular şimdi ellerindeki lüks alfabeli uçak dergilerinin sayfalarını karıştırıyorlardır. Armani gibi A'lar, Bacardi gibi B'ler, Chanel gibi C'ler, Dunhill gibi D'ler. Önlerinde bir şişe içki, kulaklarında Mozart'ın müziği veya küçük ekranda bir film. Hep aynı film. 28 numara tam önümüzdeki sırada bir erkeği bağlarken ön taraftan Arapça bir ses duyuldu. Kız adamın sırtına doladığı çorabı fırlattı ve adamı koltuğuna itip bıraktı. Sonra üçü birden bağları çözmeye açmaya koyuldular. Düğümler çok sıkıydı. Uğraşıyorlar, sinirleniyorlardı. Birkaç yolcudan yardım etmelerini istediler. 31 numara bir makas alıp geldi ve bağları kısa yoldan kesti. 22 numara bu arada fitilleri sarıp topluyordu. Elinde yumak yaptı ve dinamiti kaldırdı. Erkekler şişen ellerini yukarı kaldırıp silkelediler. Hostesler ortada görünmüyorlardı. Derken Almanca bir anons duyuldu. Baylar bayanlar, zorunlu bir inişe hazırlanıyoruz. Şimdi size vereceğim talimata lütfen aynen uymanızı rica ediyorum. Zorunlu iniş. Herkes işe koyulmuştu. Hostesler şişeleri, bardakları topluyorlardı. Bize de ortalıktaki her şeyi iyice sıkıştırmamızı tembihlemişlerdi. Üzerinizde sivri olan ne varsa çıkarın lütfen. Tarak, tükenmez kalem, broş, saç tokaları, kolyeler, gözlükler ve en başta takma dişler. Tekrarlıyorum. Anita ile Jut da sıraların arasında dolaşıp çıkarılan eşyaları topluyorlardı. Ben kolyemi çıkardım, tükenmez kalemi hazırladım. Fakat sonra bir kağıt mendile kalemi sardım ve onu iki koltuğun arasına sıkıştırdım. Paltolardan ve ceketlerden de sivri şeylerin çıkarılması gerekiyordu. Jut da telaşla oraya buraya koşuyordu. Sonra birdenbire hoparlörlerden bir ses geldi. Herkes dikkat etsin. Önemli olan sakin durmaktır. Pilotlarımızın ne kadar iyi olduğunu sizler de biliyorsunuz. Her şeyin yolunda gideceğine eminim. Siz rahat olun. Başaracağız. Sakin olun. Kızın konuşması kesildi. Patırtılar duyuldu. Kavga var. İki hostes kavga ediyor fakat sonra mikrofonu kapattılar. Yarım dakika sonra Erika'nın kızgınlığını yenmeye çalışan sesi duyuldu. Evet baylar bayanlar, şimdi zorunlu iniş denemesi yapacağız. Bu bir denemedir ama hepiniz katılın lütfen. Koltuklarınızı dikleştirin, başlarınızı dizlerinizin üzerine yatırın, ellerinizi ensenizde kenetleyin ve adalelerinizi gergin tutun. Başımı kucağıma koyunca gene kendi pis kokuma yaklaşmıştım. Bluzumun, süt yenimin, kilodumun, pantolonumun, tenimde, koltuk altlarımda, göğsümün altında, karnımda, apışaramda kalan ter birikintisinin kokusu, yıkanmamış ayaklarımın, vücuttan çıkan her türlü kokuya karışan kokusu. Hepsi halle hamur olmuş ve Andrea Bolander'ın simgesi haline gelmişti. İşte senden geriye kalan bu olacak. Karıştırılmasına imkan olmayan senin pis kokun. Gene kusma eğilimi. Alışmalıyım, alışmalıyım, alışmalıyım. Vücudumu bir çakı gibi üst üste katlamalıyım. Başlar yukarı, bir kere daha. Başlar aşağı, iyi. Gene yukarı, bir kere daha. Yere çarptıktan sonra hemen başları kaldırmayın. Onları aşağıda tutmaya devam edin. Bazen çarpmalar tekrarlanabilir. Yezid bu sırada ortada görünmüyordu. İki kız belki ön sıralarda bir yerlerde oturuyorlardı. Uçak alçalıyordu. Suya yakın, çok yakın. Su. 22 numara hala nöbet yerinde, ayakta. Bir elinde tabanca, ötekinde bomba. Kahraman pozlarında. Sanki bu vaziyetinde heykelleşmek istiyor. Bir özgürlük savaşçısı. Hayır, cesur ve itaatkar. Son anına kadar silah elde görev başında bir aktör. Jut da ona bağırdı. Sit down. Oturdu. Dışarıda bir su yüzeyi, göz alabildiğine deniz. Bir yalpa, ancak o zaman uzakta beyaz renkte alçak yapıları görebildim. Dikkat, koltuklar öne, başlar aşağı diye Jut da bağırdı. Büküldük. İşler ciddileşince artık kokum beni rahatsız etmiyordu. Aksine vücudumdan tütenlerin üzerine kapandım. Kendi kokuma sığındım. Kendi kabuğuma saklandım. Birden uçak yukarı kalktı. Başımda midemde yeni bir tazyik. Bugü bugüye binmiş gibi bir baş dönmesi. Dönüşler, yeniden alçalış. Ingeborg yanımda hızla soluk alıyor. Ona elimi uzatamıyorum. Ellerim ensemde kenetli. Hem ne diye el uzatmalı? Duygusallığa yer yok. Hele Ingeborg'a karşı. Şimdi yalnız bir titreme var ve bu titremelerin sonucunu beklemek. Şu tükenmez kalemi saklamakla ne aptallık ettiğimi fark ettim. Altımdan şişleneceğim. Ben veya yanımdaki. Kendi kalemi tarafından öldürülmek. Demek böyle bitecek. Daha fazla böyle bükülü kalamadım. Başımı yavaşça kaldırıp derin nefes aldım. Gene bir emir. Bu defa kaptandan. Şimdi öne eğilmiş oturun ve başları indirin. Sert bir çapma. Midemde bir yumruk, birkaç yalpalı sıçrayış. Üstümüzde bir şey çatırdadı, yanı başımda. Başımı bacaklarımın ve ellerimin arasına sıkıca tutuyordum. Uçak durdu. Ingeborg yerindeydi. Kimse bağırmıyordu. Motorlar bir süre daha çalışıp sustu. Kimse ağlamıyordu. İçerisi çok sessizdi. Ingeborg'un nefes aldığını duyuyordum. Kendiminkini duymuyordum. Dikkatle yaslanarak koltuğu dik duruma getirdim. Ötekiler tekrar yarı doğrulmuş, merakla çevrelerine bakınıyorlardı. Tavan kaplamasından bir parça kopmuş, yanımda koridorda duruyordu. Başka bir zarar yoktu. Kimse konuşmuyordu. Korsanların da sesi çıkmıyordu. Pencerelerin dışında bir toz bulutu, tozdan bir duvar. İki korsan kız gülüyordu. Her zamanki alaylı gülüş değildi bu. Yeni yetme kızlar gibi gülüyorlardı. Kaptan pilot, ikinci pilot ve Kapteyn Yezid birlikte çıkıp koridorda yürüdüler. Duygularını belli etmemeye gayret ediyorlardı ama üçü de aynı biçimde gülümsüyordu. Mağrur, şaşkın ve rahat. Birisi alkışlamaya başladı. Bütün yolcular katıldı. Kaptan tavandaki zararı gördü. Pencerelerin önünde hala bir toz perdesi. Yezid konuştu. Bu defa homurdanmıyordu. Uçuşu ikinci pilot yapmış, harika bir inişi gerçekleştirmiş. Kuma inilmiş ancak... Kuma inilebilirmiş. Yezid, ikinci kaptanı kutluyordu. Onunla gurur duyduğu belliydi. Biz gene alkışladık. Bravo sesleri duyuldu. Kırmızımsı toz yatışıyordu. Kumu ağzımda hissettim. Nasıl bir tehlike içinde olduğumuzu tasavvur edemezdik. Ancak ikinci kaptanın rahatlamış gülüşlerinden ve Yezid'in teşekkür nutkundan müthiş bir uçuruma atladığımız anlaşılıyordu. Gecikmiş korkumuzu alkışlarla def ettik. Güneş daha yeni batmıştı. Bu defa dışarı bakmayı yasaklamadılar. Tekrar pencere kenarında oturmayı ne kadar isterdim. Ingeborg ve Herr Walter'ın başları üzerinden camdan öteyi, karanlığı görmeye çalıştım. Ne gördüğümü veya ne gördüğümü sandığımı bilemiyordum. Yavaşça koşarak gelip uçağın etrafını saran, tüfeklerini üzerimize doğrultan askerler, belki de gerçekten onlardı. Herr Walter'la Ingeborg dışarı bakıyorlardı. Önümüzdeki yolcular da başları pencerelere dönük oturuyorlardı. Çevredekilerin başlarından bir şey görmek çok güçtü. Askerlerin arasında tanklar da yer almıştı. Belli bir uzaklıkta duruyorlardı. Dışarıdaki askerlerin hareketleri sahneye konmuş gibi saçmaydı. Gene gerçek bir tehlike içinde değil de bir tiyatrodaymışım duygusuna kapıldım. Gece çabuk indi. Askerler gecenin karanlığı içinde gölge gibi belirdikçe onların oluşturduğu çemberi daha net görür gibi oluyordum. Tiyatrodaydım. Sahnenin ışıkları azalıyordu. Pek bir şey seçilmiyordu. Birinci sıra askerlerin ardında ikinci bir sıra var mıydı? Ben gözlerimi açtıkça üniformalar, silahlar ve nihayet aktörlerin yüzleri kayboluyordu. Bizi görüyorlardı, bize nişan alıyorlardı. Oyun ya hemen başlayacak ya da bitecekti. Seyirci salonu şimdi tamamen karanlıktı. Dışarıdan fısıltılar, konuşmalar duyduğumu sanıyordum. Hafif sesli emirler, sinyaller, hepsi de insan kulağının algılayamayacağı bir frekansta. Sanki kuma inmekle ben ses ötesi sesleri duyma yeteneği kazanmıştım. Hayvanların, çekirgelerin ve çok uzakta fısıldaşan insanların seslerini duyuyordum. Gizem dolu gürültüler ve silahlarla kuşatılmış zavallı başım. Hepsi tiyatro efekti diye düşünüyordum. 4 gündür tutsağız. Ve bu 80 saat, 80'den de fazla saat içinde neler geçirdiğimizi artık hiç bilemiyorum. Karşımıza hep yeni yeni şeyler çıkardılar. Şimdi de çöle zorunlu iniş. Bir askeri operanın koro sahnesi. Don Kazak korosu gibi bir şarkı başlatsalardı hiç şaşırmazdım. Uçağın içi karanlıktı, sıcak basıyordu. Kapıları açtılar. Pilotların biri İngilizce olarak megafonla seslendi. Ateş etmeyin. Biz barışçı insanlarız. Bu bir Alman uçağıdır. Zorunlu bir iniş yaptık. Bir Alman temsilcisiyle görüşmek istiyoruz. Batı Alman temsilcisiyle. Askerler ateş açmadılar. Şarkı da söylemediler. Rollerinde konuşmak yoktu. Belki de orada yoktular. Belki hiç gelmemişlerdi. Belki her şey bir seraptı. Şimdi Yezid kendi dilinde dışarıya bir şeyler söyledi. O da cevap alamadı. Galiba o da bizim gibi hayale kapılmıştı. Belki bu 4 gün onu gizlice çıldırtmıştı. Belki de bu uzun tutsaklığımız sırasında normal kabul ettiğimiz deliliği birden artmıştı. Belki kuma yaptığımız bu öldürücü iniş hepimiz gibi onun da beynini sarsmıştı. Belki de hepimiz çoktan kumların altında boğulmuştuk ve hala yaşadığımızı sanıyorduk. Yezid dışarı, geceye doğru gerçekten canlı varlıklar gördüğünü kanıtlamak istercesine haykırıyordu. Bir çare, bir çözüm, bir haber umuyorduk. Askerleri görmüştük. Kumlar asker doluydu. Şimdi yok olmuşlardı. Gece onları yutmuştu. Kimse cevap vermiyordu. Bu, şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük hakaretti. Artık bizimle kimse konuşmuyordu bile. Neden onlarla telsizle konuşmuyoruz diye arkamızdaki bey sordu. Kaptan frekansı bilmiyor, problem bu diye cevap verdi hostes Erika. O halde bekleyeceğiz, gene beklemek. Karanlık sürüyor. Hostesler su dağıttılar. Sonra Jutta ile Erika koridorda durup bir cep feneri ışığında inişten önce topladıkları eşyaları geri verdiler. Önce kolyeleri yukarı kaldırıp uçlarındaki madalyonların şeklini, rengini söylüyorlardı. Hemen başta benim gümüş zincirimi çıkarttılar. Uzun süre dikkat etmeye gerek kalmadığına sevindim. Gözlükler, tükenmezler, broşlar bir bir gösterilip anlatılarak sahiplerine ulaştırıldı. Ingeborg verilenlerin kendi tokaları olup olmadığını iyice kontrol etti. Dişlerin dağıtılması uzun zaman aldı. İnsanlar kuşkulanıyor, kendilerinin kimi diye denemek istiyorlardı. Bu işe çok önem veriyorlardı. Aslında pek bayağı bir görünüştü. Kimse az önce başkasının ağzına girmiş bir protezi kendi ağzına koymaktan iğrenmiyordu. Ben de bu sırada tükenmez kalemimi elimle araştırıyordum. Onu koyduğum yerde bulamadım. Elimi daha derinlere daldırdım, parmaklarımla yokladım. Karanlık yerde de görünmüyordu. Her harekette, her yerim ağrıyordu. Kanım bacaklarıma inmişti. Damarlarıma oturmuştu ve vücudumda dolaşmıyordu. Baldırlarımı ovuşturarak kanın hareket etmesini sağlamaya çalıştım. Ensem tutulmuştu ve hepsinden beter başım çatlıyordu. Dışarıda simsiyah bir çöl. Askerlerin bizi aldatmak için gönderildiğine emindim. Her havaalanı müdürü, her general, her politikacı bizim bu karşılanmayı hak etmediğimizi bilmeliydi. Nihayet bizim için ne düşünüldüğünü öğrenmek hakkımızdı. Birkaç saat önce pekala ne yapalım, gerekirse 4 günü daha göze alırım diye düşünmüştüm ama şimdi olmuyordu. Hiç olmuyordu artık. Şimdi kuma oturmuştuk. Bizi hemen buradan çıkarmalıydılar. Dışarıda bir silah parladı. Çok uzaktan gelen bir ışıldak değmiş gibiydi. Işık gene göründü, aynı anda her yandan geliyordu. Ay doğmuştu. Onu göremiyordum ama silahlı adamları zayıf ışığıyla film şeridi gibi aydınlattığını görüyordum. Nihayet megafondan bir ses. Yezid kendi dilinde cevap veriyor. Gittikçe daha çok kızıyor, söyleniyor, bağırıyor. İşler iyi gitmiyor gibi. Onun için de bizim için de. Yezid pilotlarla konuşuyor, sonra tekrar dışarı bağırıyor. Karanlık gecede anlaşılmaz bağırışmalar, dışarıda megafonlar, içeride Yezid'in gürültüsü, hepsi benim yorgunluğuma karışıyor. Arada bir "Okay, okay" dendiğini duyuyordum fakat bu ses hiçbir şey okay değilmiş gibi çıkıyordu. Uyumaya çalıştım. Dışarıdaki adamlar tartışmalarını bitirdiler. Arka merdiven kaptanın uçağı dıştan gözden geçirmesi için indirildi. Kaptanın ayaklarında spor ayakkabısı varmış gibi hiç ses çıkmıyor. Yezid perdelerin indirilmesini emretti. Dışarıdaki kar beyazlığına son bir bakış, mehtap kumları, taşları ve askeri araçları ve insanları bembeyaz aydınlatıyordu. Storların ardında kar, içeride sıcak vardı. Uçağın içindeki küçük lambalar yandı. Başımızın üzerinde gene serin hava esti. Kaptana güvenilirdi. Gene iyimserlik başladı. Kimse ultimatomdan söz etmiyordu. Arkadan bir kadın dergisi gönderilmişti. Ingeborg derginin başlığına bakınca biraz bozuldu. Yılbaşı hediyelerinizi kendiniz yapın. Örgü, dikiş, işleme, pastacılık, el işleri. Arkamda, yanımda ve önümde nereye indiğimize dair tahminler yürütülüyordu. Herr Walter uçak dergisini eline aldı ve uçuş süresini baş parmağı ile işaret parmağını 1 santim açarak ölçmeye çalıştı. Dubai çevresinde bir çember çizdi. Sıraladığı isimlerin hepsi bence birdi. Bu oyunu sanki doğuya bir seyahat için çekilen piyangoda büyük ikramiyeyi kazanmışçasına sevinerek sürdürüyordu. Ben kadın dergisinde iri harflerle basılmış cümleleri okuyordum. Kapkacak reklamları, elektrik süpürgeleri, sigaralar, çamaşır tozları, yoğurt, kozmetik reklamları. Kar beyazlığı gözlerimin önünde pırıl pırıl parlıyordu. Beni uçağın dışına çekiyor, bağlarımdan koparıyor, kendimi evden uzaklarda, gıcırdayan karlar üzerinde koşarken görüyordum. Daracık yerden uzakta, kötü havadan uzakta, monotonluktan uzakta. Beton apartmanlardan, mezarlık bahçelerini andıran küçücük bahçelerden, sokak lambalarından uzakta. Bir akşam vakti caddelerden ayrılıp, kentin kıyısındaki kır yollarına saparak, tarlalarda tepecikler oluşturan, çayırlarda yumuşak tüyleri andıran karlar üzerinde, kentin arkasındaki dağlara doğru yürüdüğüm zaman ancak 15-16 yaşındaydım. Çok hoşuma gitmişti. Ay ışığında oluşan gölgeme bakıp gülüyordum. Kristal pırıltısındaki hava beni sarıyordu. Yalnızdım ve kar kraliçesi olmayı diliyordum. Ve artık iyice büyümek istiyordum. Aşağılarda küçük, zavallı Neuhim kasabası, göklere çıkarılan kaplıca kenti, yuvam, yuvamı terk etmiştim. Bırakıp bu soğuk havaya koşmuştum. Mehtaba koşmuştum. Evde beni beklediklerini biliyordum. Ailece yenilen akşam yemeğinden ve her gece yaşanılan aynı şeylerden bıkmıştım. Mehtap ve kar bana yetiyordu. Neuhem'deki yuvadan nefret ediyordum. Birden gelecekten korkmama gerek olmadığını kavradım. Bu anı, bu düşünceyi asla unutmamaya, ona hiçbir zaman ihanet etmemeye söz verdim. Belki İleride seveceğim erkeğe daha o sıralarda onu düşündüğümü kanıtlamak için bunu anlatacaktım. Eğer bir gün işler ters giderse, burada, karlar arasında, mehtapta nasıl gezindiğini hatırla. Buradaki gibi başkalarının ayak izlerine basarak değil, karlar üzerinde kendi ayak izlerini bırakarak yürü. Ergenlik çağının bütün hayalleri ve arzuları beni sarmıştı. Kafamda yarattığım gencin yanımda olmasını istiyordum fakat o bana yaklaşmaya yanaşmıyordu. Düşündüklerimden bütün vücuduma ateş bastı. Üstümdekileri çıkarıp atabilirdim. Soğuğu yok edebilseydim, çırılçıplak ay ışığında karlarda koşmak, kentin üstünde uçmak ve sevgilimin penceresinin önünden geçerek kendimi göstermek için neler vermezdim. Ne olurdu acaba? Hiç utanmıyordum fakat neler düşündüğümü bir anda fark edince isteklerimin gücü beni korkuttu. Olduğum yerde kaldım. Gene beni bağlayan şeylerin bilincine vardım. Bu bağlarla ben kesinlikle kar kraliçesi olamazdım. Üşüdüm, titredim ve kaçışımın bu kadar kısa sürmesine üzülerek dağdan inmeye başladım. Aşağılardaki karayolundan kuzeye, güneye doğru hızla koşturarak uzaklaşan arabaların ışıklarına aklım takıldı. Beni bomboş bir ortamda yapayalnız bırakıp gidiyorlardı. Loder neredesin diye ikinci kaptan seslendi. Megafonla açık kapının önünde durmuş dışarı bağırıyordu. Loder geri dön, hemen geri gel. Yoksa bunlar seni vuracak. İngilizce ve Almanca olarak sesleniyordu. Aynı sözleri arka kapıdan da tekrarladı. Elebaşı da dışarı doğru bağırıp çağırdı. Loder, Loder. Hiç cevap yoktu. Şefin sesi iç hoparlörden duyuldu. Kaptan hemen geri dönmezse uçağı havaya uçururum. Dönünce onu öldüreceğim. İki şıktan biri. Bu haini cezalandıracağım ya da sizi, hepinizi cezalandırırım. Kaptanın kaybolduğuna inanmıyordum. Her an kendine hakim olmuş, soğukkanlı davranmıştı. Hepimize cesaret vererek bakmış ve yatıştırıcı, itidal öneren konuşmalar yapmıştı. Bizi kaçıranların baskısına ve değişken tutumlarına kapılmamıştı. Şimdi de sinirlerine hakim olamayıp kaçmış olamazdı. Uçağın dış durumunu kontrol etmek göreviyle çıkmıştı. Merdivenin bunun için indirildiğini biliyordu. Koskoca kaptan toz olup uçacak değil ya. Ama neden cevap vermiyor? Arkadaşının megafondaki sesini duymuş olmalı. Bekliyorduk. Onu biraz kıskanıyordum. Nerede olursa olsun şu daracık yerden çıkmıştı. Hareket edebilmişti. Temiz hava almış, çevreye bakabilmişti. Kaba sesleri duymuyordu. Sakallı suratları görmüyordu. Hepimizin özlediği özgürlüğe kavuşmuştu. Belki dışarıda askerlerle konuşuyordur. Yezid'den habersiz bir anlaşma yapıyordur. Bunun tehlikeli olduğunu bilmesi gerek. Loader, aman çabuk gel. Bekliyorduk. İkinci pilot gene seslendi. Kar gibi duran kumun tehlikeli parlaklığını düşündüm. Askerler bizden yana gibi görünmüyorlardı. Demek Yezid'den yanalar. Ya bize ya da Yezid'e de karşılar. Artık şarkı söyleyen kazakları düşünmenin yararı yok. Beklemekle geçen her saniye durum daha da ciddileşiyordu. Kaptan ne kadar gecikirse tehlike o kadar büyüktü. Onun için de bizim için de. Dakikaların nasıl geçtiğini algılamak istemiyordum. Bekliyorduk. Yezid bir iki öksürdü, sonra alışmadığımız kadar yavaş bir sesle konuştu. Yetkililer pilotu tutsak aldılar. Onu öldürülmek üzere bize teslim edecekler. O bana ihanet etti. O kendi sefil hayatı için sizin hayatlarınızı feda etti. Bunun için ölecek. Alıştığımız iğrenç sesi çok değişmişti. Bu kadar sakin, bu kadar üstün ve soğuk konuşmamıştı hiç. Hostes monoton tercümesi ile sözlerin etkisini daha da belirtmiş oldu. Artık Yezid'in ciddi olduğundan kuşkum yoktu. Kemerlerin bağlanmasını emretti. Ya onu öldürecekti ya bizi. Kaptan Kruger'in çabuk dönmesini umuyordum. Hiç değilse bu bekleyiş bir an evvel sona erecek, kimin kurban olacağı belli olacaktı. O mu, biz mi? Belki de sonu iyi olur. Biraz dayak yer, birkaç tekme, suratına birkaç yumruk. Şimdiye kadar yaptığı gibi.